billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha, tesbihatiha, tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men itteba'al huda vel melamu ala men itteba'al heba. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat bir mukaddime yapmak icap ediyor dersin başında olduğu gibi. Üstad Bediüzzaman Hazretleri 1911'de Şam'a gidiyor ve oradaki ehli ilmin ilhahı ve ısrarı üzerine bir hutbe vermeye niyet ediyor. Ve Cami-i Emevi dediğimiz Emevilerden kalma oradaki meşhur mescidi ve camisinde üstadımız bir cuma hutbesi veriyor. Meşhur ismiyle Hutbe-i Şamiye'dir. Şam hutbe. Burada Üstad Bediüzzaman Hazretleri alemi İslam'ın içerisinde bulunduğu hastalıkları, sıkıntıları güzel bir şekilde tahlil ediyor. 6 hastalıktan bahsediyor ve 6 hastalığın da ilaçlarının ne olduğunu ve bunların kullanıldığı takdirde de alemi İslam'ın inşallah tekrar eski güçlü bünyesine kavuşabileceğini ifade ediyor. Bir manevi hekim gibi. Hastalıklar şunlardır. Birincisi ümitsizlik. Ümitsizlik. Yeis, içimizde hayat bulup dirildi. Yani görünüşte güçlü, kuvvetli, nüfuslu olsak bile içimize giren bu hastalık vasıtasıyla biz mağlup duruma düşecek bir seviyeye geldik. Ümitsizlik hastalığı. Biz bunu daha önce geniş bir şekilde konuştuk ve anlattık. Buna karşı ümit var olmak, Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek ve Cenab-ı Hakk'ın abdim beni nasıl bilirse öyle muamele ederim hadisi kutsisine muvafık bir şekilde hareket etmek. Biz Allah'ımızı her şeye kadir biliriz. Biz Allah'ımızı çalışana verir diyebiliriz. Allah'ımızı ve Rabbimizi hakim ve adil olarak biliriz. Buna göre çalışırız. Dolayısıyla bizim vazifemiz Allah yolunda çalışmaktır. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmayız. Hakikatını güzel bir şekilde bir ilaç olarak almaktır, ruhumuza sürmektir. İkincisi, sıdkın hayatı içtimaiye-i siyasiyede ölmesi. Doğruluk içtimai hayatta, sosyal hayatta, toplumsal hayatta, ticari hayatta ve her türlü maddi ve manevi ortamlarımızda maalesef hakim olmaya başladı. Buna karşılık sıdk dediğimiz, doğruluk dediğimiz bir esasını yapacağız inşallah, yayacağız. Kizbi, yanlışlığı, ondan sonra yalanı terk edip doğruluğu içimizde hakim kılacağız. Üçüncüsü, adavete muhabbet dedik. Düşmanlığa sevgi duyacak duruma geldik. Üstadımız diyor ki adavete adavet, muhabbete muhabbet şiarımız olacak. Biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete, adavete, düşmanlığa vaktimiz olmaz ve olmamalı. Üçüncü hastanın ilacı olarak da muhabbeti üstadımız anlatıyor. Tavsiye ediyor. Dördüncüsü, ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek. Ehli imanın manevi rabıtaları var. Rabbimiz bir, Halıkımız bir, Rezzakımız bir, Peygamberimiz bir, Kitabımız bir, Kıblemiz bir, bir, bir. Bine kadar bir birlik cihetlerimiz olduğu halde sadece şahsi menfaate dokunan ve bazı dünyevi şeylerden dolayı ayrılıyorsak bunu oturup ciddi manada düşünmemiz lazım diye de o hastanın ilacında üstadımız anlatıyor. Birlik cihetlerini ön plana çıkarmak gerekiyor. Beşinci hastalık, çeşit çeşit sari hastalıklar gibi, bulaşıcı hastalıklar gibi intişar eden, yayılan istibdat ve diktatörlük hastalığını veriyor. Maalesef bu diktatörlük gücünü haktan almadığından dolayı, hukuktan almadığından dolayı, doğruluktan ve vahiden almadığından dolayı evde baba, okulda müdür, sınıfta öğretmen, mahallede muhtar, başka yerde kaymakam, başka yerde devlet memuru, başka yerde başkaları. Manevi sahalarda da onların reisleri ve mürşitleri maalesef istibdat hastalığıyla hastalandığından dolayı her yerde bu yayılmış. Üstadımız da meşvereti meşrua, yani şeriata uygun olan meşvereti esas tutunuz. Çünkü Asya kıtasının bahtının miftahı meşveret ve şuradır diyor. Asya kıtası kurtulacaksa, İslam dünyası kurtulacaksa ve kurtulması mukadderse, meşvereti meşrua bunun anahtarı olacaktır inşallah. Dolayısıyla diktatörlüğün ve istibdadın ilacı olarak da üstadımız meşveret üzerine ciddi manada duruyor. Altıncısı, menfaat-ı şahsiyesine himmeti hasretmek diyor. Yani şahsi menfaatimize sahip olduğumuz himmeti odaklamak gibi bir hastalığa girdik. Neme lazımcılık dediğimiz, bana ne dediğimiz bir hastalığa girdiğimiz içindir ki biz orta çağlara doğru yuvarlandık. Tekrar medeniyetin yüksek şahikalarına çıkmak istiyorsak, adeta yıldızların üzerine çıkmak istiyorsak, alem-i İslam'ın hak ettiği satvetli bir makama ulaşmasını istiyorsak, burada bizim yapmamız gereken bir şey daha var. Bir hastalığımızı daha tedavi edeceğiz. Bu da himmetimizi, sahip olduğumuz maddi ve manevi değerlerimizi menfaat-ı şahsiyemize değil, menfaat-ı umumiyeye ve dine ve vatana hasretmek manasında üstadımız bir ilaç getiriyor. Bugün bunu inşallah izahlı bir şekilde, açıklayıcı bir ortamda inşallah izah etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak okuyacağımız dersin tesirini kalbimizde, ruhumuzda, hissiyatımızda, nefsimizde ve hevamızda da inşallah halk eylesin arkadaşlar. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Bunu da teessüf ve teellüm ile size beyan ediyorum ki, Hutbe-i Şamiye. Bunu da teessüf ve teellüm ile size beyan ediyorum ki, ecnebilerin bir kısmı nasıl kıymettar malımızı ve vatanlarımızı bizden aldılar, onun bedeline çürük bir fiyat verdiler. Aynen öyle de yüksek ahlakımızı ve yüksek ahlakımızdan çıkan hayat-ı içtimaiye temas eden seciyelerimizin bir kısmını da bizden aldılar. Terakkilerine medar ettiler. Ve onun fiyatı olarak bize verdikleri sefihane ahlak-ı seyyiyeleridir. Sefihane seciyeleridir. Mesela bizden aldıkları seciye-i milliye ile bir adam onlarda der: eğer ben ölsem milletim sağ olsun. Eğer ben ölsem milletim sağ olsun. Çünkü milletimin içinde bir hayat-ı bakiyem var. İşte bu kelimeyi bizden almışlar gayrimüslimler. Ve terakkiyatlarında en metin bir esas budur. Bizden hırsızlamışlar. Bu kelime ise dini haktan ve iman hakikatlarından çıkar. O bizim ehli imanın malıdır. Halbuki ecnebilerden içimize giren pis, fena seciye itibariyle bir hodgam adam bizde diyor: ben susuzluktan ölsem yağmur hiçbir daha dünyaya gelmesin. Eğer ben görmezsem bir saadeti, dünya istediği gibi bozulsun. İşte bu ahmakane kelime dinsizlikten çıkıyor. Ya, ahireti bilmemekten geliyor. Hariçten içimize girmiş, zehirliyor. Hem o ecnebilerin bizden aldıkları fikri milliyetle bir ferdi, bir millet gibi kıymet alıyor. Çünkü Bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise o kimse tek başıyla küçük bir millettir. Bezuanseri Allah şefaatlerine nail eylesin. Her meselede Allah'ın izniyle konuşmuş. Bir ara Mehmet Kırkıncı hocamız, Allah hayırlı uzun ömür versin inşallah, dedi ki ya üstadımız dedi bize bir şey bırakmadı ki biz yazalım konuşalım. Sadece yazdığı şeyleri izah etmekle yetiniyoruz ki elhamdülillah bu da bize fevkalade yeter. Kırıntısı bize bile yeter. Çünkü bu asrı ve gelecek asrı tenvir edebilecek bir özelliktedir Risale-i Nur. Başta iman hakikatları. Allah'a iman, ahirete iman, kadere iman meseleleri 2x2 = 4 eder derecesinde kemali vuzuhla izah ve ispat edilmiş. Hatta diyor, Hint'te ve Çin'de bir insan imanı tehlikeye düşeceği bir vakitte bir an işitir. Türkiye'de bir risale çıkmış. Bütün iman hakikatlarını kemali vuzuhla, mükemmel bir açıklıkla izah ediyor, ispat ediyor. Risaleleri görmediği halde, okumadığı halde imanını kurtarabiliyor. Elhamdülillah. Onun için bir nur talebesi diyor Üstad Bezuanseri, bulunduğu kariyede, şehirde, kasabada, köyde bilinmediği, görünmediği, görüşülmediği halde gizli bir kutup hükmündedir. Elhamdülillah. Bir yerde bir nur talebesi varsa orası benimdir diyor. Enteresan. Ama hayat-ı içtimaiye taalluk eden meselelerde milyonlar fedakar zatlar lazımdır. Bu meseleleri konuşsunlar, insanlara anlatsınlar. Ondan önemlisi fiillerinde ve hallerinde bunu yaşatsınlar. Çünkü biz doğru İslamiyeti ve İslamiyete yakışan doğruluğu fiillerimizle izhar etsek, sair dinlerin tabileri fevç İslamiyete dahil olacaklar arkadaşlar. Dolayısıyla imanı ikame etmek ve imanın direği olmak belki bir şehirde bir kişiye müyesser olabilir. Bir kişi bunu yapabilir. Filan adam var, iman hakikatlarını kemali huzurla ispat ediyor, izah ediyor dediniz mi yetebilir. Fakat insanlara İslam nasıl yaşanır, İslami hayat nasıl olur diye anlatmak istediniz mi bir kişi yetmez. O zaman çok gönüllü ve fedai insanlar lazım, fedakar insanlar lazım. Nefsimiz içimizden şunu yap dediği halde sırf hizmetimizin, dinimizin hatırına o yanlışı yapmayıp ta ki insanlar bizden yanlış bir İslamiyet algısı almasın ve İslamiyet'ten uzaklaşmasın diye. Şimdi özellikle Hutbe-i Şamiye beşerin içtimai hayatına taalluk eden özel bazı kriterler veriyor bize. Himmet ve hamiyet dediğimiz bir duygu. Nedir himmet? Nedir hamiyet? Kurtarmak ve sahip olmak anlamına gelen hami dediğimiz bir kelimeden türetilmiş hamiyet. Istilah manasına baktığımız vakit vatan, namus, şeref, bayrak ve bunlardan öte İslami duygular için gerekirse maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi sahip olduğumuz her türlü duyguyu, her türlü değeri gözünü kırpmadan feda edebilmek değeridir arkadaşlar. Himmet ve hamiyet budur. Üstad diyor ki himmet ve hamiyeti yüksek tutun, âli kılın. Birazdan okuyacağız. Ama bu asırda bir durum var, bir hastalık var alem-i İslam'da. Herkes neme lazımcılığa girmiş. Bana ne? Başkaları düşünsün. Beni ilgilendirmez dediğimiz bir hastalık. Bu hastalığın ilacını inşallah okuyup herkes buradan inşallah güzel bir kriter, güzel bir ilaç, güzel bir tedavi yöntemi yolu bularak gidersek inşallah ve bunu hakikaten sadece kendimize uygulamak suretiyle de almak suretiyle alırsak o zaman istifade edip öyle gideriz. Çünkü Zübeyir abimizin güzel bir ifadesi var. Allah rahmet eylesin. Zübeyir abi diyor ki bir insan Risale-i Nur'u tenkit için okursa istifade edemez. Ki belki benden ve sizden çoğunuzdan Risaleleri çok daha iyi tetebbü etmiş, okumuş ehli hukuf var. Adamlar her gün ellerinde Risaleler okuyorlar. Ama niçin okuyor? Nerede bir hata var? Nerede bir suç unsuru bulabiliriz diye okuduklarından onlar bizden 100 kat fazla okusa da istifade edemez. Zübeyir abi devam ediyor. Bir insan başkası için okursa yine istifade edemez. Ben okuyayım da gidip insanlara bir anlatayım. sen istifade edemezsin. Karşıdaki insanlar istifade edebilir. Bir insan kendisi için okursa istifade eder. Bir kelimedir, bir cümledir ama bazen bir kelime ve bir cümle sizin imanınızı kurtarabilir. Hatta sizin bazen o kelimeden aldığınız kemali iman vasıtasıyla fiillerinize yansıyan güzel bir hadise olduğundan dolayı bazen belki bir grubun Müslüman olmasına vesile olabilirsiniz. Cenab-ı Hak kendi nefsi için okuyan insanlardan eylesin. Ta ki istifade edelim inşallah. Bunu da teessüf ve teellüm ile size beyan ediyorum ki ecnebilerin bir kısmı nasıl kıymetli malımızı ve vatanlarımızı bizden aldılar. Biliyorsunuz Osmanlı'nın sahip olduğu ciddi bir şey vardı, toprak vardı. Ama gayrimüslimler bazı oyunlarla onları bizden aldılar. Onun bedeline çürük bir fiyat verdiler. Çürük bir fiyat da size söyleyeyim. Yani siz bundan sonra istiklaliyetinizi ilan edebilirsiniz. Buna izin veriyoruz dedikleri istiklaliyetin arkasında aslında ciddi bir bağımlılık var. Ciddi bir bağlılık var ve prangalarla bizi kendilerine adeta bağlamışlar. Bu başka bir konu olduğu için oraya fazla girmeyeceğiz. Ama en azından biliyoruz ki yaptığımız anlaşmaların iç yüzünde farklı şeyler var. Evet. Aynen öyle de yüksek ahlakımızı ve yüksek ahlakımızdan çıkan hayat-ı içtimaiye temas eden seciyelerimizin bir kısmını da bizden aldılar. Ya bizden vatanlarımızı almaları o kadar önemli değil. Kendimizi, ahlakımızı muhafaza edebilsek toprak parçasına takılmayacağız. Hem toprak gidiyor, hem vatan gidiyor, hem de onlardan daha değerli olan ahlaki duygular gidiyor. Ve batıyor ve sönüyor. Zaten bir insanda ahlak söndü mü artık hiçbir değere sahibim diyemez. Bütün değerler de onunla beraber sönmüştür. Zahiren elinde var, hakikatta elinde değildir artık. Terakkilerine de medar ettiler. Yüksek ahlakımızı aldılar. Bize sefihane ahlaklarını verdiler arkadaşlar. Ve onun fiyatı olarak bize verdikleri sefihane ahlak-ı seyyiyeleridir. Sefihane seciyeleridir. Yani yalan konuşmak, yani aldatmak, yani başkalarına zulmetmek, yani sadece kendimizi düşünmek gibi çürük seciyeleri, sefihane seciye ve ahlakları ne yaptılar? Bizim buraya bıraktılar maalesef. Biz de oranın adeta müşterisi olduk ve o çürük malları elmas vererek aldık arkadaşlar. Elmas vererek. Mesela bizden aldıkları seciye-i milliye ile bir adam onlarda der. Eğer ben ölsem milletim sağ olsun. Bu kimin sözü aslında? Kim söylemesi lazım bunu? Müslüman söylemesi lazım. Kimden alıyoruz bu kuvveti, kıymeti? İmandan alıyoruz. Benim Rabbim var mı? Amenna. Kainatın sahibi mi? Evet. Ahiret var mı? Evet. Cennet var mı? Evet. Cennet kimin için? Müminler için. Dolayısıyla cennet olduktan sonra bütün dünya küçülüyor mu? Küçülüyor. Peki ben niye bunu söyleyemiyorum artık? Oraya geleceğiz. Şu anda bizden aldıkları yüksek ahlakın muktezasıyla diyorlar ki onlardan birisi, eğer ben ölsem milletim sağ olsun. Çünkü milletimin içinde bir hayat-ı bakiyem var. Üstadımız Ermenileri anlatıyor. Ermeni milleti sizden daha cesur olabilir mi? Hayır, asla olmamış ve olamaz. Neden onların bir fedaisini yandırıp parça parça ederlerdi? Arkadaşını ve esrarını izhar etmezdi. Halbuki sizin bir yiğidinize bir bıçak vurulsa bütün esrarını kanıyla beraber fışkırtarak döker. Bu şecaatçe büyük bir tefavüttü, büyük bir zıtlıktır diyor. Sebebi nedir? Hadi izah edin bakalım. Ermeniler korkak, doğru. Sefil, o da doğru. Peki onların birisinin fedaisinin kafasını ateşin üzerine koyup gözleri patlayana kadar sır vermiyorsa, onu parça parça ederlerken sırlarını ve arkadaşlarını izhar etmezken sizin bir yiğidinize ne olmuş ki bir bıçak göstermekle bütün sırlarını ortaya döküyor? Hadi bakalım. Çünkü onlarda onların bir fedaisi adeta bütün milletini küçültmüş kendi ruhuna, kendi kalbine koymuş arkadaşlar. Benim milletim şu anda kalbimdedir diyor. Öldüm. Milletim sağ ya, benim için önemli değil. Benim milletimin sağ olması benim için kafidir diyor. Ama bizde bir fedai öyle mi diyor? İşte bu kelimeyi bizden almışlar. Ve terakkiyatlarında en metin esas da budur. Bizden hırsızlamışlar. Bu kelime ise dini haktan ve iman hakikatlarından gelir. Ya. Ölürsem şehidim, kalırsam gaziyim. Kimin sözü bu? Dini hakkın sözü. Kimin tavsiyesi? Peygamberimizin tavsiyesi. Kimin emri? Allah'ın emri. Ya. Ben öldükten sonra Müslümanlar bana dua eder. Günah cihetiyle ölüyorum, sevap cihetiyle yaşıyorum. Dolayısıyla bir mümin ölmekle rahatsız olur mu ölmekten? Hayır, rahatsız olmaz. Niye? Çünkü bütün müminler arkasında. Çünkü bütün müminler ona kıyamete kadar dua edecek. Dolayısıyla bir müminin bütün müminlerle bir ruh haline gelmesi ya da bir ruha bağlı bir atom hükmüne gelmesi bütün vücudun sahibi olması anlamına geliyor. Kendisinin zahiren ölmesi, hakikaten ölmesi anlamına gelmez. Ama biz diyemiyoruz. Niye? Çünkü o vücuttan koptuk, ruhen koptuk. Bütün İslam'ı ve Müslümanları kendi ruhumuz olarak, kendi bedenimizin azaları olarak görmüyoruz artık. Dünyanın herhangi bir yerinde bir hadise olsa kalbimizde hissedemiyoruz. Üstad diyor ki, alemi İslam'a indirilen darbeleri en evvel kendi kalbimde, ruhumda hissediyorum. Alem-i İslam'a indirilen darbeleri en evvel kendi kalbimde ve ruhumda hissediyorum. E biz öyle miyiz? Ben kendim için söyleyeyim, hayır. Değilse o zaman bizde bir problem var. Bundan dolayıdaki İslamiyet inkişaf edemiyor. Müslümanlar hak ettiği yere gidemiyor arkadaşlar. Evet. Halbuki ecnebilerden içimize giren pis, fena seciye itibariyle bir hodgam adam, nefsini sadece düşünen bir adam bizde diyor, ben susuzluktan ölsem yağmur hiçbir daha dünyaya gelmez. Ben susuzluktan ölsem bir daha yağmur hiçbir daha dünyaya inmesin. Niye? Ben susuzluktan öldüm ya, evet, diğerleri de ölsün. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir mantık olur mu? Hani dinimiz emrediyor, elinde bir fidan olsa yarın da kıyametin kopacağını bilsen yine onu dik diyor. Ya yarın kıyamet kopuyor, niye dikeyim diyemeyiz. Niye? Çünkü biz biliyoruz ki Allah'ın emridir. Neticeyi Allah bilir. Neticeyi Allah istediği gibi takdir eder. Bize ne yani? Dolayısıyla şu anda elimizden gelen gayret neyse onu yapmakla biz mükellefiz. Susuzluktan ölsek biz yine dua edeceğiz. Ya Rabbi kalanlara selamet ver diye. وَاِنْ مُتْتُ عَتْشًا فَلَا نَزَلَ الْقَدْرِ Arapça ifadesi bu. وَاِنْ مُتْتُ عَتْشًا Şayet ben susuzluktan ölsem bir daha yağmur inmesin. Eğer ben görmezsem bir saadeti, dünya istediği gibi bozulsun. Benden sonra tufan. Ben bu ticaretten zarar mı ettim? Evet. Bundan sonra herkes zarar etsin. Olur mu öyle bir şey? Ya? Sen zarar ettiysen, seninle bir nevi ibadet hükmünde olan ticaretini yaptın. Ama bırak başkaları kazansın canım. Hayır, ben kaybettiysem başkaları da kaybetsin. Ben bu hizmette muvaffak olmadıysam kimse muvaffak olmasın. Olur mu öyle bir şey ya? Ha, yapıyoruz. Evet. İşte bu ahmakane kelime dinsizlikten geliyor. Dinsizliğin meyvesi olan böyle bir kelimeyi biz kullanıyorsak kalbimizdeki imanı yoklamak icap eder. Hem o ecnebilerin bizden aldıkları fikri milliyetle bir ferdi bir millet gibi kıymet alıyor. Bakın, bir fert koca bir millet hükmüne geçiyor. Bir fabrikanın çarkı, ben bu fabrikaya ile beraber çalıştığım müddetçe kıymetliyim derse, onlarla omuz omuza verirse bütün fabrikanın ürünü kendi hesabına geçiyor. Eğer böyle bir şey yapmazsa, kendisini onlardan hariç tutsa, hem fabrikayı zayıflaştırır, hem kendisi de kıymetsizleşir arkadaşlar. Onun için Üstad Bezzans diyor ki, iştiraki amali uhreviye ile bir nur talebesi ihlas, sebat, sadakat ve bu manadaki duygularla, samimi duygularla hizmet ederse, kendi hizmetinin kalitesine göre dünyadaki bütün nur talebeden yaptıkları ubudiyeti, bütün nur talebeden yaptıkları hizmeti, kazandıkları sevabı kendi mahiyet aynasında bulabilir ve kazanabilir. Yani şu anda samimi bir şekilde biz bu sohbete gelmişsek, inşallah öyleyiz, bu sohbetin neticesinde bütün dünyada yapılan hizmetlerden biz de istifade ediyoruz. Müstefid oluyoruz. Peki var mı bunun örneği? Var tabii. Ya Türkiye'deki, ülkemizdeki bütün telefon rabıtalarını ben bizzat çekeceğim, bu da zordur, ya da devletin rabıtasına, telefon rabıtasına 5 paralık bir tel alıp oraya bağlayacağım ve bütün devletin telefon rabıtasına sahip olacağım. İki yol var. Ya hepsini ben çekeceğim, ya da 5 paralık bir telefon şeyim olacak, telim olacak, bağladım mı her tarafla konuşabilirim. Doğru mu? Doğru. İşte üstad diyor ki, senin 5 paralık hükmündeki bir sevap telin bütün dünyadaki nur talebelerinin, hatta Müslümanların yaptıkları ubudiyet şeyiyle, telleriyle bağladın mı, onların hepsi senin olur. Bağlamadın mı, hepsi kadar hizmet etmen gerekiyor ki senin sevap defterin o kadar kazansın, o kadar artsın, o kadar ona yazılsın. Allah bize böyle bir kapı açmış. Az amelle çok sevap. Ama neyle olacak? Himmetimizi âli tutmakla. Bakın ifadeye. Hem o ecnebilerin bizden aldıkları fikri milliyetle bir ferdi bir millet gibi kıymet alıyor. Bu aslında bizim inancımızda olan bir şey. Biz böyle bir şey kaybettik. Onlar bizden hırsızladılar. Niye? Çünkü bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Himmet, sahip olduğu değerleri nereye sarf ettiğindir. Beklentinin ne olduğudur arkadaşlar. Hedefi kastın senin nedir? Sen neyin peşindesin? Ne için çalışıyorsun? Senin himmetin neyse kıymetin de o kadardır. Senin himmetin neyse kıymetin de o kadardır. Bir insanın himmeti koca bir devleti kurtarmaksa, bu adamın kıymeti koca bir devlet kadardır. Bir adamın himmeti İstanbul'u kurtarmaksa, kıymeti İstanbul kadardır. Bir adamın himmeti koca alemi İslam'ı muhafaza etmek, satvetini muhafaza etmek ise, bu adamın değeri, kıymeti koca alemi İslam kadar olur. Onu Allah biliyor, Allah ayarlıyor. Kusura bakmasanız ben bir İmam Ali'den bir cümle nakledeceğim. Biraz ağır bir cümledir. İmam Gazali çokça kullandığı için İmam Gazali'ye isnat edenler de var. Kimin himmeti neyse kıymeti o olur ifadesine. İmam Ali Efendimiz diyor ki, bir insanın himmeti midesi ise onun kıymeti midesindeki kadardır. Cümle anlaştı mı? Evet. Bir insanın himmeti midesi ise kıymeti de midesindeki kadardır. Bir insanın hicreti Allah'a ise Allah'ı bulur. Bir insanın hicreti neye ise o hicret ettiği şeyi Allah ona buldurur. Kadınsa, malsa, makamsa onu kazanır. Himmetine göre Allah sana bir kıymet takdir eder. Evet. Cenab-ı Hak anlamayı nasip etsin. Evet. Himmetimizi de âli eylesin. Yani ben kendi nefsim itibariyle konuşuyorum, sizi tenzih ediyorum. Benim şu Bediüzzaman'a yakışacak şekilde bir hizmetim olsa, şu anda şu Türkiye'nin, şu alem-i İslam'ın, şu insanlığın durumu böyle olmayacaktı. Daha da ilerisi, benim Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yakışacak bir himmetim olmuş olsaydı, şu anda durumum böyle olmazdı. Bu kadar sefil ve pespaye olmazdık. Şu anda İslam alemi ve insanlık aleminin durumu böyle sefil ve rezil olmazdı. Şu anda durum böyleyse bizde ciddi problemler vardır. Ashab-ı kiramın Mekke'den ve Medine'den çıkıp ta nerelere kadar ulaştığını tarihçiler bize kaydediyor. Hindistan'a, Çin'e, hatta Berik Boğazı'ndan Amerika'ya dahi gittiklerini tarihçiler kaydediyor. Cenab-ı Hak bize onların o taşıdığı hamiyet ve ruhtan bir nebze dahi olsa nasip eylesin inşallah. Biz kendi komşumuzu bile, kendi mahallemizdeki arkadaşı bile, kendi iş arkadaşımızı bile bir sohbete ve derse davet edemiyorsak, oturup ciddi manada kendimizi bir gözden geçirelim. Allah rızası için. Çünkü bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise, o kimse tek başıyla küçük bir millettir. Tarihte bununla alakalı verilecek çok örnekler var. Kimin himmeti milleti ise, yalnız başına küçük bir millettir. Hatta bazen bir milleti konuşursunuz, o milletle özdeşleşmiş olan bir kahraman hatırınıza gelir. Sanki o millet o kahramandır, o kahraman o millettir adeta sanki. Bazılarımızdaki dikkatsizlikten ve ecnebilerin zararlı seciyelerini almamızdan, kuvvetli ve kutsi İslami milliyetimizle beraber herkes nefsi demekle milletin menfaatini düşünmemek, menfaat-ı şahsiyesini düşünmekle bin adam bir adam hükmüne geçer arkadaşlar. Evet. Şimdi bununla alakalı nefsi tabiri çok enteresandır. Herkes ben kendimi kurtarayım demekle bin adam varsa bir yerde bin adam bir adam hükmündedir diyor Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri. Ama bir adam bin adamı kurtarmayı hedeflemişse, himmetini ona sarf ediyorsa bir adam bin adam hükmüne geçer. Bin adam sadece ben derse bir adam hükmüne geçerler. Kıymetleri o nispete düşer. Doğru mu? Şimdi bu nefsi ifadesini biraz da Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a biraz da uygulayalım. Annesinin ve annesinin yanında bulunan ebelerin şehadetiyle doğduğu vakitte herkes ağlarken, bebekler ınga ınga diye ağlaşırken Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti dediğini, ya Rabbi ümmetimi muhafaza eyle, ümmetimi senden diliyorum, benim gayem ve himmetim ümmetimdir dediğini oradaki insanlar duymuşlar. Daha bebek. Onun için Süleyman Efendi, Mevlid'in yazarı, Allah rahmet eylesin, diyor ki tıfl iken ol hep dilerdi ümmetin, sen kocaldın terk edersin sünnetin. O daha tıfl iken, bebek iken ümmetini dilerken sen koca adam oldun, onun sünnetini terk ediyorsun. Bu bir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sene-i hüzün dediğimiz o hüzün yılından sonra Cenab-ı Hakk'ın kutsi davetiyle Miraç'a yükselir. Miraç'a yükseldiği vakit Kab-ı Kavseyn dediğimiz hılkat aleminin en son mertebesi ve Cenab-ı Hakk'a ait vücub dairesinin başlandığı bir makama, bizim keyfiyetini bilemediğimiz bir makama, Kab-ı Kavseyn makamına, vücub ve imkan dairesinin tam ortasına Hazreti Peygamber Aleyhisselam davet ediliyor. Şimdi orada arkadaşlar Cenab-ı Hak Esselamu Aleyke Eyyühen Nebiyyü diyor mu? Selam olsun sana ey Nebi. Hoş geldin ey Nebi diyor mu? Allah'ın selamı bir zarftır. O selamın içerisinde saadet-i ebediye vardır. Rıza-i ilahi vardır. Cenab-ı Hakk'ın kullarına bahşedeceği bütün maddi ve manevi güzellikler vardır. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orada ben kendimi düşünüyorum manasında nefsi demiş olsaydı ne diyecekti? O selamı ya Rabbi kabul ettim ve ben istediğin, arzu ettiğin bütün nimetleri alıp gidiyorum diyecekti. Ne diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam? Ya Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin. Selam bizim üzerimize ve salih kulların üzerine olsun ya Rabbi diyor. Bakın, yani selamı sadece kendi nefsine alıp da gitmiyor. Rabbena hep bana demiyor. Benimle beraber senin salih kulların da var ya Rabbi. O Miraç'ta bizi unutmayan ve kendisiyle beraber Cenab-ı Hakk'ın verdiği o kutsi hediyeye iştirak ettiren bir nebi. Gidelim mahşere. Yani biz himmeti bir anlayalım. Himmet ne yani? Himmet bu. Hamiyet bu. Sahip çıkıyor ümmetine. Hatta bütün insanlığa. Mahşerde o muazzam günde, Cenab-ı Hak o günde de hepimizin hamisi olsun, muhafızı olsun inşallah. Yani artık her şeyin böyle ortaya serildiği, ortaya çıkarıldığı o vakitte, yevme tuble serair, sırların açıldığı ve saçıldığı o günde, herkes nefsi nefsi derken, beni kurtar ya Rabbi, beni muhafaza et dediği bu vakitte, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yine ümmeti ümmeti dediğini, hem hadislerden hem sünnetten hem de İslam alimlerinin keşfinden hem de üstadın ifadelerinden anlıyoruz. İşte himmet ve hamiyet bu. Ümmetimi senden ya Rabbi diliyorum. Gir ey Muhammed cennete. Ya Rabbi ümmetimi almadan girmem. Fesübhanallah. Arkadaşlar mesele bu. Biz eğer farklı bir mürşidin peşindeysek onu bilelim. Ama bizim mürşidi ekberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır diyorsak lütfen bu iddiamızda yalancı olmayalım. Açık ve net. Dünyamızı feda etmemiz gerekiyorsa dünyamızı, ahiretimizi hatta feda etmemiz gerekiyorsa onu okuyacağız. Ahiretimizi feda etmeye hazır olacağız. Ta ki insanların imanlarını muhafaza ve müdafada bir arpa boyu dahi olsa ilerleyebilelim. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin inşallah. Bin adam bir adam hükmüne sükut eder. Men kâne himmetuhu nefsuhu feleyse minel insan. لِأَنَّهُ مَدَنِيٌّ بِالتَّعَبِ. Yani kimin himmeti yalnız nefsi ise o insan değil. Fesübhanallah. Koyunlara bakın arkadaşlar. Onları çoban götürüyor bir yere gütmeye. Şimdi hiçbirisi diğerine ikram etmiyor değil mi? Tavukların önüne siz şey atın, tane atın, darı atın. Hiçbirisi diğerine ya sen seni nefsime tercih ediyorum demiyor, diyor mu? Hayır. Kimin himmeti nefsi ise o insan değildir. Çünkü insanın fıtratı medenidir. Başkalarıyla irtibat kurmak mecburiyetindedir. Başkalarıyla teşrik-i mesaya girmek zorundadır. Başkalarına yardım etmek mecburiyetindedir. Bizim fıtratımızdan beklenen budur. Allah bizi böyle yaratmış. Fıtratımızı bozmazsak o minval üzerinde çalışabiliriz. Ebnai cinsini mülahazaya mecburdur. İnsanları korumaya, hatırlarını sormaya, dikkatlerini toplamaya mecburdur. Onlarla beraber olmaya mecburdur. Hayat-ı içtimaiye ile hayat-ı şahsiyesi devam edebilir. Hayat-ı içtimaiye ile hayat-ı şahsiyesi devam edebilir. Yani içtimai hayat varsa benim hayatım devam eder. İçtimai hayat yoksa, toplum hayatı yoksa, toplum yoksa benim hayatım nasıl devam edecek? Bana su getirecek adam lazım. Bana elektriğimi çekecek adam lazım. Bana ev yapacak adam lazım. Yollarımı yapacak adam lazım. Ekmeğimi yapacak adam lazım. Lazım, lazım, lazım. Bütün bunlarla beraber sen insan oluyorsun. Dolayısıyla sen de bütün bu içtimai hayattaki insanlara bir katkı sağlaman lazım yani. İnsanız neticede. Mesela bir ekmeği yese kaç ellere muhtaç? Ona mukabil o elleri müsafaha edecek ve giydiği libasa ve kaç fabrikaya alakadar olmasına kıyas ediniz. Hayvan gibi bir postla yaşayamadığından, ebnai cinsiyle fıtraten alakadar olmasından ve onlara manevi bir fiyat vermeye mecbur bulunduğundan fıtratıyla medeniyetperverdir. Menfaat-ı şahsiyesine hasr-ı nazar eden insanlıktan çıkar. Şahsi menfaatine sadece odaklanan ve ona çalışan nereden çıkar? İnsanlıktan çıkar. Sadece insanlıktan çıkmakla oluyor mu? Vahşi, canavar bir hayvan olur. Çünkü başkalarını yutmakla beslenmeye başlar. Ya, anlamaz. Bu da ehli küfrün ve inanç ehli olmayan insanların ortak bir özelliği. Masum olmayan cani bir hayvan olur. Masum olmayan cani bir hayvan. Bir şey elinden gelmezse, hakiki özrü olsa o müstesna. Şimdi arkadaşlar, birkaç not var. İzin verirseniz sizin de bunları paylaşalım. Şimdi Üstad Seri burada bir ifade kullandı. Neme lazım. Düşünsün ifadesini kullandı. Daha önceki derste okumuştuk. Bu neme lazım meselesi. Siz dikkat edin. Tarih okuyanlar daha iyi bilir. Daha güzel örnekler verebilir. Hangi ülkede, hangi cemaatte, hangi millette neme lazımcılık olmuşsa bana ne ifadesi onlarda hakim olmuşsa o millet batmıştır. Tarih buna şahit. Ben de size Osmanlı'nın en parlak vakitlerinde yaşanan bir mülahazayı sizinle paylaşayım. Kanuni Sultan Süleyman, cennet mekanı, Allah rahmet eylesin ecdadımız. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi var. Bu da Yahya Efendi, süt kardeşiymiş. Beşiktaş'ta. Ona mektup gönderiyor. Diyor ki, efendim diyor, bizim Allah'a binden şükür olsun ülkemizin satveti, kıymeti, kuvveti ve durumu ortada. Acaba bu ülke batar mı diye, siz ehli keşf bir insansınız, ehli keramet bir insansınız, bana bununla alakalı bilgi verebilir misiniz? Hazreti Kanuni'nin Yahya Efendi'ye yazdığı mektuptaki ricası. Yahya Efendi hem çok kısa hem de çok uzun bir cevap yazıyor. Neme lazım be sultanım? Kanuni bu mektubu alınca çok rahatsız oluyor. Çok sinirleniyor. Ya diyor Yahya Efendi diyor, evet kardeşiz, bazen latifeleşiriz ama böyle ciddi bir mektuba böyle gayri ciddi bir ifade yazması hiç yakışmadı. Ama diyor bunda bir hikmet vardır, veliyullah'tır. Ben yanına gideyim, bakayım durum nedir. Gidiyor Beşiktaş'a. Diyor ki, abi diyor, ben sana böyle bir mektup yazdım, senden gelen cevap budur. Bundan senin kastettiğin muhakkak bir mana var ama bana fazla ciddi gelmedi. Acaba kastettiğin mana nedir? Hayır sultanım diyor, ben diyor gayet ciddi yazdım diyor. Okuyayım mı onun söylediği ifadeleri, teker teker okuyayım. Sultanım, bir devlette zulüm yayılsa, haksızlık şai olsa, işitenler de neme lazım deyip uzaklaşsalar, sonra koyunları kurtlar değil de çobanlar yese, bilenler bunu söylemeyip sussa, fakirlerin, muhtaçların, yoksulların, kimsesizlerin feryadı göklere çıksa da bunu da taşlardan başkası işitmese, İşte o zaman devletin sonu görülür. Böyle durumlardan sonra devletin hazinesi boşalır. Halkın itimat ve hürmeti sarsılır. Asayişe itaat hissi gider. Halkta hürmet duygusu yok olur. Çöküş ve izmihlal de böylece mukadder hale gelir. Özetledi mi? Özetledi. Devlet niye çöker? Aile niye çöker? Şirket niye çöker? Cemaat niye çöker? Meseleler bunlar. Öz. Allah rahmet eylesin inşallah. Üstadları, himmetinizi âli tutun diyor. Himmetinizi âli tutun. Sadece mahallenizi ya da cemaatinizi ya da ailenizi ya da şahsınızı ya da bulunduğunuz zamanı nazara alıp da meseleyi dar değerlendirmeyin diyor. Çok enteresan bir şey Divan-ı Harb-i Örfi'de. Hem de İslamiyet milliyeti denilen mazi derelerinde ve hal sahralarında, şimdiki zamanın sahralarında ve istikbal dağlarında haymenişin olan ve Selahaddin-i Eyyubi, Celaleddin-i Harzemşah ve Sultan Selim ve Barbaros Hayreddin ve Rüstem-i Zal gibi ecdatlarınızdan emsalleri gibi dahi kahramanlarla bir çadırda oturan bir aile gibi herkesi başkasının haysiyet ve şerefiyle şereflendiren ve hayat-ı ulviyenin en muzeci özeti olan İslamiyet milliyeti size emri kat'i ile emrediyor ki ta her biriniz umum İslam'ın makesi hayatı ve hami saadeti ve umum millet-i İslam'ın ferdi bir misal-i müşahhası olunuz. Zira maksadın büyümesiyle himmet de büyür ve hamiyet-i İslamiye'nin galayanıyla ahlak da tekemmül ve teali eder. Sen kimin oğlusun diyorsunuz? Ben filan kaymakamın yeğenim diyor. Kıymetini kimden alıyor? Kaymakamdan alıyor. Dayısı ya da amcası. Demek ki değerli birisiyle irtibat kurmak sizi değerlendiriyor değil mi? Kıymetlendiriyor. Şimdi üstadımız diyor ki bir çadırda oturmuş bir aşiret gibi, bir aile gibi kendinizi görün. Kendinizi öyle tasavvur edin. Zaten doğrusu bu. Bir yerde oturmuş aile reisi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bu sizin babanızdır. Bir yerde oturmuş onun çok yakın dostları ya da ilk halka çocukları olan Ashab-ı Kiram 124 bin ashab. Bunların her birisi bir cengaver gibi. Ebubekir Sıddık, Hazreti Ömer Faruk, Hazreti Osman Zinnureyn, Hazreti Ali gibi mukaddes zatlar orada oturmuş. Onlar da sizin ağabeyleriniz. İkinci kuşak ağabeyleriniz tabiinler, tebe-i tabiinler, İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler, Abdülkadir-i Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, bunlar da sizin ağabeyleriniz. Bir tarafta oturmuş cihangir büyük zatlar, fatihler, kanuniler, arşbaslanlar, Selahaddin-i Eyyubiler, Harzemşahlar gibi hem takvasıyla hem de milliyetperverlikleriyle hem de dindarlıklarıyla oturmuşlar çadırda. Onlar da babamız olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı dinliyorlar. Siz de oradasınız. Sen kimin oğlusun? İşte babam, işte abilerim, işte kardeşlerim, işte dostlarım. Bizim ailemiz bu dediğiniz vakit kıymetiniz, himmetiniz, değeriniz nasıl uçar ya? Uçaktan bakan bir insanın o yüksek ruh seviyesine ulaşırsınız ya. Kendimizi oturtmuşuz. Küçük bir zamanda, küçük bir zeminde, küçük bir yerde ben buyum diyoruz. Himmetinizi yüksek tutun diyor burada. Cenab-ı Hak bunu da anlamayı nasip eylesin. Amin. Üstadse ile alakalı kısa bir yer okuyup ondan sonra bırakacağım. 1952'de Eşref Edip Fergan, Üstad Bedüzanseri İstanbul'a geliyor ve gençlik rehberinin müdafaasıyla alakalı üstadımız burada bulunuyor. Burada bulunduğu vakitte 1952'de Eşref Edip Fergan rahmetli üstadımıza gelip bir karşılıklı sorulu cevaplı bir sohbet yapıyor. Eski dostlarından üstadımızın. Üstad ise de burada verdiği bir cevabı ben okuyup bırakacağım. Yüksek himmet sahibi olan bir ağabeyimiz. Hani ailedeyiz ya. Üstadımız da bizim neyimiz oluyor? Ağabeyimiz oluyor. Hacım da bizim ağabeyimiz oluyor inşallah. İnşallah. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar mahkemelerde. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var? Bu müthiş yangın karşısında böyle küçük bir hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Muazzam bir yangın var. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. Senin evladın yok. Bütün ehli imanın çocukları benim evladım diyor. Biz bu duygunun kırıntısını bile kalbimizde yaşasak acaba bu kadar mı oluruz ya? Nasıl dersler başlatırız? Nasıl alemi İslam'ın çocuklarına sahip çıkmak için uğraşırız? Nasıl yeni yeni ders halkaları, yeni yeni sohbet mekanları açmaya çalışırız? Herhalde gayretimiz ve himmetimiz o nispette pervaz edecek yani. Evet. Beni nefsini kurtarmayı düşünen hodgam bir adam mı zannediyorlar? Ben kendi nefsini düşünen bir adam mıyım? Öyle mi zannediyorsunuz? Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. 80 küsür senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında, memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divan-ı harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilattan, karışmaktan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan 1000 defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, belki bugün sahit topraklar altında çürümüş gitmişti. Üstad seni Ankara'da 22'li ve 23'lü yıllarda kendisine teklif ediyorlar. Kal bizimle çalış. Sana 300 lira maaş. Sana yalı tahsisi, sana milletvekilliği ve doğunun umumi vaizliğini sana veriyoruz. Yeter ki bizimle beraber kal. Sizinle beraber kalsam ben ehli imanına sahip çıkamayacağım. Ehli imanın tutuşmuş olan imanına yardım edemeyeceğim. Hizmet edemeyeceğim. Ben dünyamı da elimin tersiyle, ahiretimi de elimin tersiyle itiyorum. Ama seni zindana atarız. Atarsanız atın. Zehirleriz. Öldürürüz. Bu hayat benim değil ki. Bu hayat Allah'ın ya. Allah Allah. Peki Üstadleri hayatını feda etmekle Allah ondan hayatını ebediyen mi alıyor? Hayır, hayır, hayır, hayır. Kazanan o ya. Akıllı bu. Hazreti Peygamber Aleyhisselam, bir elime güneşi koysanız, diğer elime ayı koysanız, ben davamdan vazgeçmem diyor mu? Ya. Biz küçük bir dünyevi menfaatle nasıl hizmetimizi değiş tokuş yapıyoruz? Herkes kendi vicdanına sorsun. Ya. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a bir ifadede bulunuyor. Ey Habibim, ben bütün kâğıdı senin için yarattım. Cevap: ben de her şeyi senin için terk ettim ya Rabbi. İşte himmet ve hamiyetin doruk noktası. En yüksek şaikası. Her şeyi Allah için terk etmek, her şeyi Allah için yapmak. Devam ediyorum. Sonra ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var, ne cehennem korkusu. Cemiyetin, 25 milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir sait değil, 1000 sait feda olsun. Maşallah ya. Yani alem-i İslam'ın imanının kurtulması için bir sait mi gidecek? Bana Allah saçlarım adınca başlar verse ve her gün bir tane başı kafayı koparsalar, ben yine bu dağımdan vazgeçmeyeceğim diyor. Elhamdülillah. Öyle kutlu, öyle kutsi bir hizmetteyiz ki Cenab-ı Hak mahiyetini ve hakikatini anlamayı nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Hak içinde bulunduğumuz hizmetin keyfiyetini bize idrak ettirsin, amin, ihsas ettirsin. Biz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kumandanlığında alem-i İslam'ın hizmeti için görev almış olan insanlarız. İnşallah mahşerde de onun kutlu sancağı altında bulunacağız ve Hazreti Peygamber'in ahir zamanda gelecek kardeşlerimi özledim dediği ifadeye de biz inşallah mazhar oluruz. Ya Resulallah, biz senin kardeşin değil miyiz diyorlar ashab. Siz benim ashabım ve dostlarımsınız. Ahir zamanda gelecek olan o dine ve Kur'an'a sahip olacak o gençler var ya, işte onlar benim kardeşlerimdir diyor. Bilmiyorum diyor, ümmetimin evveli mi hayırlı, ahiri mi hayırlıdır, onu bilmiyorum diyor. Yani evvelliği olan sahabe hizmetine belki denk tutulacak kadar muazzam bir iman ve Kur'an hizmeti ahir zamanda yapılacak. Ama bu kendi menfaati için himmetini sarf eden insanlarla olmayacak. Kendi himmetini menfaat-ı umumiye ve İslamiye için sarf edecek fedakar ve fedai ruhlarla olacak inşallah. Cenab-ı Hak bizi de onlara arkadaş eylesin, dost eylesin. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur. Cenab-ı Hak şefaatlerinin ailesin inşallah. Subhaneke la ilme lene illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Masallahu.